İslam bütün meseleleri yerli yerine oturtmak istedi. Bütün taşları yerine koymak istedi. Herkes neye ne kadar önem vermesi gerekiyorsa ona o kadar önem versin istedi. Allah-u Zülcelal Hazretleri Adem Aleyhisselam'dan itibaren hatta Adem'in yeryüzüne indirilmesinden evvel cennetteyken bile Adem'e bir şey öğretmek istedi ve onun nesline bir şey öğretmek istedi. Eğer her şeyi yerine koymazsan, eğer her şeyi yapman gerekenler yapmaz, terk etmen gerekenleri terk etmezsen, eğer nefsinle mücadele etmeyi terk edersen, başına istemediğin hadiseler gelecek, hayvandan daha aşağı bir noktaya gelebilirsin, melekten daha üstün bir noktaya çıkabilirsin, bütün mesele kendine hakimiyeti sağlayabilmek, bütün mesele her şeyi yerine koyabilmek. Adem'e şu meyveden yemeyeceksin dedi. Demek istedi ki insanın en fazla imtihana düçar olacağı meselelerden birisi yemektir, içmektir. Ve insana ilk imtihanını hangi meselede kaybedeceğini göstermek istedi. Hangi meselelerde insanın çok hırslı olduğunu, çok şehvetli olduğunu, çok arzulu olduğunu insana Adem ile göstermek istedi. Ve şu meyveden yemeyeceksin dedi. Ve Adem aleyhisselam o meyveden yemek suretiyle cennetten yeryüzüne indirildi. Anladı ki insanın imtihanı kaybetmesinde en önemli faktörlerden birisi Efendimizin hadiste buyurduğu gibi iki tehlikeli şeydir. Siz bana iki şeyin garantisini verin, ben de size cennetin garantisini vereyim buyurmuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bana iki sakalınızın arasının garantisini verin, yediğiniz içtiğiniz şeylerin garantisini verin, konuştuğunuz şeylerin garantisini verin. Bunlarda harama düşmeyeceğinizin garantisini verin. Bir de fercinizin, şehvetinizin garantisini verin. Ben de size cenneti garanti ediyorum buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem esas itibariyle bu hadisiyle Adem aleyhisselama da işaret etmek istedi. Adem aleyhisselamın da cennetten kovulmasında en önemli faktör yemeği terk etmesi gereken bir yiyeceği terk edememesi, yemeği terk edememesi olmuştu. Ve bu yüzden bu dünyaya indirilmişti. Her ne kadar bunda Allah'ın bir takdiri var idiyse de Allah Azze ve Celle her ne kadar insanı yaratmazdan evvel insanı zaten dünya için yaratmış ise de zaten dünyada yaşayacaktı, zaten cennette yaşamayacaktı. Durum bu olsa da fakat gene de insanın zayıf olduğu noktayı Allah insanlara göstermek istedi ve şeytanın insanı hangi noktadan evvela kandıracağını da insana göstermek istemişti. Haram bir meyve, bütün cennet, her şey helal fakat bir şey haram. İnsan gidip onu yedi ve cennetten kovuldu. Şeytan, insanın yeme isteğinden, yemeğe karşı duyduğu şehvetten istifade etti. Ve Kur'an-ı Kerim daha ilk sayfalarda bu hadiseleri anlatmak suretiyle insana olan düşmanlığını, şeytanın insana olan düşmanlığını anlatmak suretiyle ve insana hangi yönlerden yaklaşabileceğini anlatmak suretiyle dikkatli olmasını sağlamaya çalıştıysa da fakat gene de insan aynı hatalar yapmaya devam etti. Tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca aynı hatalara düşmeye devam etti. Tüm ümmetlere Allah aynı imtihanı sundu. Bütün ümmetlerden bu imtihanı kazananlar oldu, kaybedenler oldu. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler, size oruç farz kılındı. Sizden evvelkilere farz kılınmış olduğu gibi. Sizden evvelkilere farz olduğu gibi. Yani sizden evvelkilere de oruç farz kılınmıştı. Yahudilere de, Hristiyanlara da oruç farz kılınmıştı. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetine de oruç farz kılınmıştı. Hiçbir istisna yapmadan Kur'an-ı Kerim bütün ümmetlere orucun farz kılındığını anlatmak suretiyle insanlara bütün dinlerin aynı merkezden geldiğini, aynı kaynaktan geldiğini anlatmış olduğu gibi aynı zamanda madem ki tüm insanlara oruç farz kılınmıştır, o halde tüm insanlara farz kılınmış olan bir şey insana kolay gelecektir. Çünkü bütün insanlara bir musibet geldiği zaman insana kolay gelir. Ama bir tek kişiye bir musibet geldiği zaman o kişiye zor gelir. Tıpkı imtihandan zayıf alan bir talebe gibi. Eğer bütün talebeler zayıf almışsa insana kolay gelir. Ama herkes iyi not almışsa, talebelerden bir tanesi kötü not almışsa İşte bu onun için çok büyük bir musibet olur. Belki ömrü boyunca aklından çıkmayacak bir hadise olur. kutibe aleykum siyam, size oruç farz kılındı, sizden evvelkilere farz kılındığı gibi. Bütün dinlerin merkezi aynı. Bütün peygamberleri gönderen Allah aynı. Bütün insanlara, bütün ümmetlere namazı farz kıldığı gibi, orucu da farz kıldı, zekatı da farz kıldı. Bütün ümmetlere farz kılındığı gibi. Fakat ümmetler ne yaptılar? Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de anlatmadığı halde, hangi ümmetlere farz kılındığını söylemediği halde, fakat ayetin işaretiyle bütün ümmetler olduğu anlaşılmakta ve hadislerin işaretiyle, rivayetlerin işaretiyle emrolunmuş olan ümmetler içerisinde Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin de olduğu, İsa Aleyhisselam'ın ümmetinin de olduğu, bunun Tevrat'ta da geçtiği, Zebur'da da geçtiği, İncil'de de geçtiği, İbrahim'e verilmiş olan suhuflarda da geçtiği bildirilmektedir. Bütün peygamberler aynı merkezden geldi. Bütün peygamberlerin getirmiş olduğu dinin özü aynı olduğu halde şeriatları farklı oldu. Getirmiş oldukları hükümler, helaller ve haramlar, farzlar, vacipler farklı olmakla birlikte. Fakat bunların içerisinde bazı şeriatlar var ki, şeriatların bir kısmı var ki, yani o peygamberlere emredilmiş olan bazı hükümler var ki, bütün peygamberlerde eşittir, bütün peygamberlerde ortaktır. Namaz gibi, oruç gibi. Kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden evvelkilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Yahudilere Allah Azze ve Celle bazı rivayetlerde bildirdiği üzere bir ay orucu farz kılmış, fakat Yahudiler daha sonra bunu bir güne kadar indirmiş ve bir gün oruç tutmaya başlamışlardı. Ve kendilerince Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un şerrinden kurtulduğu gün olan ve aynı gün Firavun'un da ölmüş olduğu, boğulmuş olduğu gün olan bir günü tayin etmişler ve o günde oruç tutmaya başlamışlardı. Halbuki Allah onlara bir ay orucu emretmişti. Onlar bunu değiştirmiş, bir güne indirmiş ve hatta onda da hata etmişler. Çünkü Musa Aleyhisselam Muharrem'in 10. gününde kurtulmuş, Firavun o gün boğulmuş, Aşure günü boğulmuş, Musa Aşure günü kurtulmuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aşure gününde oruç tutmuş ve ona bir gün ilave etmiş, 9'unda ve 10'unda tutun buyurmuş ya da 10'unda ve 11'inde tutun buyurmuştu. Allah Resulü'nden önceki Yahudiler bu günde de hata etmişler ve başka bir günde Musa'nın kurtulduğunu zannetmiş, o günde oruç tutmaya başlamışlardı. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقِّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bile bile hakla batılı karıştıraraktan hakkı gizlemeye çalışmayın ey Yahudiler. Bile bile bunu yapmayın. Sizler bildiğiniz halde hakla batılı karıştırmak suretiyle, oruç diye bir şey var ama fakat onu değiştirmek suretiyle, size hangi kelime söylenmişse, şöyle deyin denildiği zaman, onu mutlaka değiştirdiğiniz gibi, Allah'ın emretmiş olduğu kelimeleri değiştirdiğiniz gibi, Allah'ın emretmiş olduğu hükümleri de değiştirdiniz ve onları kendi kafanıza göre, kendinize uygun hale getirdiniz. Nefisle mücadele etmek zordur. Nefisle mücadele etmek istemeyen Yahudi, Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu, kaç gün farz kılmış olduğu hakkında kesin olarak malumatımız olmamakla birlikte, bu hususta elimizde sahih hadisler olmamakla birlikte, fakat bizden evvelkilere farz kılındığı gibi bize de farz kılınmış olmasından, onlara da bir ay ya da ona yakın bir miktarca farz kılınmış olduğu anlaşılmakta. Buna rağmen onlar o orucu bir güne indirdi ve daha sonra gelmiş olan Hristiyanlar da Allah'ın kendilerine farz kılmış olduğu bir ay oruca kendi kafalarınca 10 gün ilave ettiler. Kendilerince oruç daima değiştiğinden dolayı, bir sene yaza, bir sene kışa geldiğinden dolayı, birkaç yıl şu anda bizim içinde bulunduğumuz kış mevsimi gibi, bazen kışa rastlıyor, bazen yaza rastlıyor, bazen sonbahara, bazen ilkbahara rastlıyor. Bunun üzerine kendilerince bir yol düşünmüşler ve demişlerdi ki biz bu orucu her zaman bahar mevsiminde tutalım. Çünkü kışın soğuğunda oruç tutmak zor oluyor. Yazın sıcak günlerinde oruç tutmak zor oluyor. Öyleyse bu ikisi arasında bir yol bulalım ve bahar mevsiminde oruç tutalım. Böyle kendilerine bu şekilde karar verdikten sonra. Fakat buna kefaret olarak daima baharda oruç tuttuğumuzdan dolayı bunun kefareti olarak 10 gün fazla oruç tutalım demişler ve orucu 40 güne çıkarmışlardı. Daha sonra krallarından birisi hastalanmış ve o kendi hastalığının iyileşmesi için 7 gün ilave ettirmiş ve 47 güne çıkartmıştı. Daha sonra başka bir kral gelmiş, o kral da 47 gün olmasın tam ağzı düz 50 gün olsun demiş ve 50 güne çıkarmıştı. Daha sonra daha başka bir zaman gelmiş ve başlarına musibetler gelmeye başlamış ve o musibetlerden kurtarsın diye Allah onlar o orucu 10 gün daha ilave etmişler. 10 gün başından ilave etmişler. Daha sonra başka bir musibet daha gelmiş ve 10 günde sonuna ilave etmişler. Böylece orucu tarumar etmişler. Kendi kafalarına göre bir oruç ortaya çıkarmışlardı. Nefisle mücadele zor olduğundan sahabe-i kiramın ifadesiyle hadis olarak da aktarılır. Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Allah Resulü'nün söylemiş olduğu söylenir. İbn-i Tevmiye her ne kadar bu hadisi reddetse de ve bunun büyük cihat olamayacağını, çünkü Allah Resulü savaştan dönüş sırasında bunu söylemişti. Savaştan dönüşü sırasında küçük cihattan şu anda Ramazan ayına rastladığımızdan dolayı büyük cihada gidiyoruz buyurmuş. Fakat İbn-i Tevmiye rahimahullah, Şeyhülislam ve imam olan İbn-i Tevmiye bu hadisin başka hadislerle zıt olacağını kabul etmiş. Fakat bunu biz sahabi sözü olarak da kabul etsek, manayı doğru anlamak şartıyla, tevil etmek şartıyla, onu yerli yerince koymak şartıyla hadisi reddetmeye ya da sahabi sözünü reddetmekten kurtulmuş oluruz. Evet, küçük cihat, büyük cihat. Eğer nefisle cihadı büyük cihat olarak isimlendirirsek, o zaman düşmanla yapılan cihat büyük cihat değil, küçük cihat olmuş olacaktır. Fakat düşmanla yapılan cihada büyük mükafatlar verilmekte olduğundan ve düşmanla yapılan cihada şehit olduğu takdirde bütün günahların affolmasına sebep olduğundan, düşmanla yapılan cihadın hakkında birçok hadisler ve ayetler olduğundan dolayı bazılar bu hadisleri reddetmiş olsalar da, fakat eğer sahih hadis kitaplarında mevcut ise hadisleri reddetmek yerine tevil etmek daha uygun olacağından dolayı hadisin tevili daha uygundur. Nefisle cihat büyük olduğundan Yahudi ve Hristiyan bu cihadı kaybetmiş ve bu cihadı terk etmiş ve kendine göre onu değiştirmeye çalışmış. Yazın sıcağında orucu tutmak istememiş, kışın soğuğunda orucu tutmak istememişti. Yahudi ahlakı ve Hristiyan ahlakı, kitabı değiştirme ahlakı, bugün Müslümanlara Kur'an-ı Kerim daima, Kur'an'ın başından sonuna kadar Yahudilerden bahsetmekte ve Yahudi ahlakından bahsetmektedir. İşte Yahudi ahlakından birisi de buydu. Allah'ın kendisine emretmiş olduğu şeyleri değiştirmek ve onu kendilerine hoş gelen bir şekilde getirmekti. Siz, size hoşlanmadığınız bir şey getiren bir peygamberi gördüğünüz zaman onu öldürecek misiniz? Hoşlanmadığınız, nefislerinizin hoşlanmadığı şeyleri size getiren peygamberleri öldürecek misiniz? Size daima her zaman peygamberler istediğiniz şeyleri mi getirmelidirler? Nefsinize ağır gelen şeyleri getirdikleri zaman böyle mi yapacaksınız? Kur'an-ı Kerim onlara bu şekilde hitap ederken aslında Müslümanlara da Yahudi ahlakından ve Hristiyan ahlakından sakının demek istemiş ve bunu birçok defalar tekrar etmiştim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalplerinizi öldürmeyiniz buyurdu. Kalplerinizi öldürmeyiniz. Fidana çok su verdiğiniz zaman nasıl ki fidan solar ve ölürse, kurursa aynı şekilde kalplerinize çok yemek suretiyle, çok su içmek suretiyle kalplerinizi öldürmeyiniz. Kalplerinizi açlıkla nurlandırınız. Çok yemek yemiş olan bir mideyle, çok su içmiş olan bir mideyle, nefsinin isteklerini hepsini yerine getirmiş olan bir insanın maneviyat alemine girebilmesi mümkün değildir buyurmuş. Şeytan Ademoğlunun damarlarında gezer demiş. Ademoğlunun damarları eğer dar olursa oralara giremez. Damarlarınızı daraltınız aç kalmak suretiyle buyurmuş. Cennetin kapılarını açlıkla aç kalmak suretiyle çalmaya devam ediniz. Cennetin kapıları aç kalmakla çalınır buyurmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima ümmetini çok yemek yemekten men etmeye çalışmış. Ayşe validemiz de kendi ifadesiyle bu ümmetin başına gelecek olan ilk musibet tokluktur demişti. Ne zaman tok olurlarsa, ne zaman her gün üç öğün yemek yerlerse, ne zaman Rablerinden bu şekilde uzaklaşmaya başlarlarsa, onların kalplerinde maneviyat alemi artık zuhur etmeyecek, nefisleriyle savaşmamış olan insanlar durumuna gelecek, mücahedenin, nefisle mücahedenin rükünlerinden birisi olan aç kalmak ya da az yemek yemeyi terk etmiş olanlar, o mücadeleyi asla kazanamayacaklar. Mücahedenin rükünleri var. Nefisle mücahede etmek, nefisle cihad etmenin rükünleri var. Bunlardan birisi de aç kalmak ya da az yemek yemek, uzlete çekilmek, az konuşmak, az uyumak. Mücahedenin bu dört rüknüne uymamış olan insanların dünyayı değiştirmeye kalkmaları boşunadır. Nefisleriyle savaş etmemiş olan insanlar dünyayla savaş edemeyecekler. Nefisleriyle savaş edememiş olanlar süper güçlerle savaş edemeyecekler. Nefisleriyle savaş etmemiş olanlar, nefislerini değiştirmemiş olanlar alemleri değiştiremeyecekler. Kendi iç dünyasında inkılabı gerçekleştirmemiş olanlar dış dünyalarında inkılabı gerçekleştiremeyecekler. Nefislerini değiştirmiş olanlar alemleri değiştirirler. Nefislerini değiştirmiş olanlar İç dünyasında inkılabı gerçekleştirdikten sonra dış dünyasında inkılabı gerçekleştirebilirler. Nefislerini değiştirmiş olanlar, ıslahı başarmış olanlar, hadislerdeki ifadesiyle nefisle savaş, Allah yolunda savaş yapmak gibidir. Allah yolunda savaş yapanın mükafatı neyse, nefsiyle savaş yapanın mükafatı da odur. İşte oruç, o savaşlardan bir savaştır. Nefsiyle savaş etmemiş olan insanlar makamları değiştiremezler. Nefsiyle savaş etmemiş olanlar makam perestleri değiştiremezler. Nefsiyle savaş etmemiş olanlar hiçbir şey değiştiremezler. Yalnızca kendi kendilerini yerler, dururlar fakat hiçbir şeye güçleri yetmeyen varlıklar haline gelirler. İslam insanın güçlü hale gelmesi için nefisle savaş vermesini istedi. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Ey iman edenler, size oruç farz kılındı belirli günlerden. Eğer içinizden bazı kimseler hasta iseler yahut da yolculukta iseler, seferi durumda iseler, onlar da diğer günlerde oruç tutsunlar. Tutmadıkları günler sayısınca onun yerine onun kazasını tutsunlar. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْك۪ينَ Güçleri yeten kimseler için bir miskini, bir fakiri doyursunlar. Tutmadıkları her güne karşılık bir fakiri doyursunlar. Onu sabah ve akşam onu yemeğini ona versinler. Allah Azze ve Celle nefisle savaşı emrederken, nefisle savaşı emrederken orucu emrettikten sonra nefisle savaşı başarabilmeniz için oruç tutmanız gerekir manasında sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyurduktan sonra eğer içinizden bazı insanlar oruç tutamayacak durumda iseler, seferi iseler ya da hasta iseler, onların da yapması gereken fakir fukaraya mal vermek, kendi cebinden onlara onların yemeklerini karşılamaktır buyurmakla gene onlara
nefisle savaşmanın başka bir yolunu öğretmek istedim. Ya aç kalacaksınız, nefsinize savaş vereceksiniz. Ya da paranızı vermek suretiyle yine nefsine savaş vermiş olacaksınız. Nasıl ki aç kalmak zor ise, aynı şekilde malın infak etmek de zor olduğundan, o da bir nefsi terbiye etmenin başka bir yöntemi olduğundan dolayı, nefisle savaşı başaramayan, hastalığından dolayı, yolcu olduğundan dolayı oruç tutamayan kimselere başka bir nefisle savaş yolu gösterilmiş. Eğer bunu yapamadıysanız, hiç olmazsa malınızı infak etmek suretiyle başka bir şekilde savaş veriniz buyurmuş. Fakat eğer bilirseniz ve entesûmû hayrun lekum, fakat eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır oruç tutmanız. Çünkü oruç fidye vermekten daha fazla nefsi temizler buyurmak suretiyle وَاَلَلَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْك۪ينَ فَمَنْ تَتَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Her kim bundan fazlasını yaparsa, her kim hem oruç tutar hem de fidye verirse, ya da her kim bundan daha fazlasını yaparsa, daha fazla oruç tutarsa, ya da daha fazla fidye verirse, tutmadığı günler için verdiği gibi, tuttuğu günler için de oruç tutmuş olduğu günler için de fidye verirse, bu onun için daha hayırlıdır. Nafile yaparsa daha hayırlıdır. Fakat وَاَنْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Çünkü oruç, bizzat nefisle yapılan cihat, para vermekten çok daha zor olduğundan dolayı, eğer bilirseniz, oruç tutmanız daha hayırlıdır buyurmak suretiyle, Allah Azze ve Celle şunu söylemek istedi aynı zamanda. İçinizden bazı kimseler cihat etmeyecek, içinizden bazı kimseler Allah yolunda vaktini, enerjisini ortaya koymayacak, Allah yolunda terlemeyecek, tozlara bürünmeyecek, canını ortaya koymayacak, fakat o sadece ve sadece malını harcayacak. O sadece ve sadece belki infak edecek, belki sadece zekatını verecek, onunla iktifa edecek ve kendisini kurtulduğunu zannedecek. Halbuki bilsin ki وَاَنْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ. Bizatihi nefsiyle yapmış olduğu cihat asla malını vermiş olduğu cihat gibi değildir. Nefisle yapmış olduğu cihat malını vermesinden çok daha üstündür. Malınızı vermeniz, canınızı vermenizden daha üstün olamaz. Vaktinizi, enerjinizi vermeniz, malınızı vermenizden daha üstündür. Vaktini verecek olan bir insan getirin. Enerjisini verecek olan bir insan getirin. Canını ortaya koyacak olan bir insan getirin. Para getirmeyin. Bu davada bugün vaktini verecek insana ihtiyaç var. Bu davada bugün enerjisini verecek insana ihtiyaç var. Bu davada bugün her şeyini ortaya koyacak insana ihtiyaç var. وَاَنْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Eğer bilirseniz nefsinizle bizzat nefsinizi harcamak suretiyle, bizzat bu yolda adım atmak suretiyle, bizzat oruç tutmak suretiyle, bizzat nefsinizi ortaya koymak suretiyle savaş yapmanız, malınızı harcamanızdan daha üstündür. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ. O Ramazan ayı ki onda Kur'an nazil oldu. Allah Azze ve Celle bütün meselelerde, namazda ve oruçta ve diğer meselelerde, içkinin haram kılınmasında, mut'a nikahının haram kılınmasında ve bazı başka meselelerde daima aşama aşama haram kıldı ve birçok meselede hükmünü, en son hükmünü göndermeden evvel aşama aşama başka hükümler gönderdi. Aynı oruç meselesinde de aynı tavrı takındı Allah Azze ve Celle. İnsanlara göstermek istedi ki, nefsin ıslahı aşamalara muhtaçtır. Nefsinizi ıslah etmek istiyorsanız, nefsinizi birdenbire ıslah edemezsiniz. Nefsi tezkiyenin yolları var. Nefsi tezkiye birdenbire mümkün değil. Namaz meselesinde birdenbire 5 vakit namaz farz kılınmadığı gibi, önce 2 vakit namaz farz kılınmış olduğu gibi, yalnız gece namazı farz kılınmış olduğu gibi İslam'ın ilk yıllarından, daha sonra sabah ve akşam namazları farz kılınmış olduğu gibi Fakat daha sonra 5 vakit namazın farz kılınmış olması gibi bütün bu aşamalar Allah'ın insanın nefsine birdenbire yük yüklemediğini ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kaldıramayacağımız yükleri yükleme ya Rabbi. Kaldıramayacağımız yükleri yükleme ayetinin gereği olarak Allah insana kaldıramayacağı yükleri yüklememiş ve aşama aşama dinini göndermiş ve namazı aşama aşama farz kılmış. Fakat Miraç'ta 50 vakit namazı farz kılmış Allah Azze ve Celle. 50 vakit namaz, 2 vakit namazdan sonra 50 vakit namaz farz kılınmış. Bununla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şunu söylemek istemişti. Evet, ben 50 vakitten sonra bunu 5 vakte indireceğim. Musa Aleyhisselam'ın yalvarmalarıyla. Ya Muhammed, senin ümmetin buna dayanamaz. Çık Rabbine yalvar, bunu indirsin. Sen de için biraz bağışlasın. Allah Resulü çıkmış, Rabbine yalvarmış. 45'e indirilmiş. Sonra tekrar gelmiş Musa'nın yanına. Musa aynı şeyleri söylemiş. Ve tekrar çıkmış. Bu şekilde gidip gelmeler sonucunda 5 vakte kadar indirilmiş olan namaz. Allah Azze ve Celle bununla şunu söylemek istemişti. Evet, ben 2 vakitten 50 vakte çıkardım. Ben şunu demek istedim size. Ben Rabbinizim. Ben istersem 50 vakit namazı emredebilirim. Fakat ben size rahmetimi göstermek istedim. Hem 50 vakit namazın farz kılma hakkına sahip olduğumu göstermek istedim. Hem de ben Allah olarak, alemlerin Rabbi olarak kullarıma olan rahmetimi göstermek istedim. Hem de ben peygamberimin ümmetine olan rahmetini göstermek istedim. Sizin için yalvarmasını istedim. Ve yalvardı ve ben de onu indirdim. 5 vakte indirdim. Fakat 5 vakit de yine 2 vakitten fazlaydı. Aynı şekilde oruç meselesinde de Allah aynı tavrı göstermişti. Oruç da aşamalarla farz kılınmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman her aydan 3 gün oruçlu oluyordu. Her ayın 3 günü oruç tutuyor, bir de aşure günü oruç tutuyordu. Fakat Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını duyduğu zaman biz Musa'ya onlardan daha yakınız buyurmuştu. Öyleyse siz ona bir gün daha ilave edin ve onlara benzemekten kurtulun demişti. Muharrem'in 10. günü olan aşure günü, ona bir gün daha ilave edin, 9. gününü veya 11. gününü ilave edin ki onlara benzemekten kurtulasınız. Allah Resulü her ayın 3 günü ve bir de yevmi aşure denilen Muharrem'in 10. gününde oruç tutuyor. Musa Aleyhisselam'ın kurtulduğu gün olan aşure gününde oruç tutuyor. Ve bu şekilde hem Musa'nın hatırasını canlandırıyor hem de Rabbine karşı kulluk görevini yapıyordu. Daha sonra Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum ayetleri geldi. Ey iman edenler, sizden evvelkilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Artık Ramazan orucu farz kılınmıştı. Her aydan 3 gün değil, artık 1 ay boyunca üst üste oruç farz kılınmıştı. Fakat اَيَّامًا مَعْدُودَتْ belirli günlerde içinizden bazı kimseler فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ İçinizden hasta olan ya da oruç tutması mümkün olmayacak bir yolculuğa çıkmış olan, seferi mesafesinden çıkmış olan insanlar, onlar için bir it'am-ı miskin yapmak, bir miskini, bir fakiri doyurmak gerekir. Bu ayet geldiği zaman, bu ayet geldiğinde Müslümanlardan isteyen oruç tutuyor ve isteyen bir fakiri doyuruyor, oruç tutmuyordu. Onun için bu ayetin sonunda ve entesumu hayrun lekum buyuruldu. Eğer bilirseniz, in kuntum ta'lemun, eğer bilirseniz oruç tutmanız daha hayırlıdır. Fakir fukarayı doyurmanızdansa, it'am-ı miskin yapmaktansa, fidye vermektense bizzat nefsinize cihad etmeniz çok daha hayırlıdır buyurulmuştu. O zaman bir kısım insanlar oruç tutuyor, bir kısım insanlar oruç tutmuyor. Ve onun yerine fidye veriyorlardı. Daha sonra bu ayet, ondan sonraki ayetin hükmüyle kaldırıldı. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. huden linnâsi ve beyyinâtin minel huda vel furkan. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir. Onda doğruyla yanlış ayırt eden, o Ramazan ayında Kur'an indirilmiş, o öyle bir Kur'an ki onda furkan özelliği var, onda doğruyla yanlış ayırt etme özelliği var, onda hidayet vardır insanlar için. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُومُ Her kim içinizden o aya kavuşursa, her kim içinizden Ramazan'dan bir cüzüne yetişirse, her kim Ramazan'ın ilk gününe yetişirse, o ayda oruç tutsun ayetler geldikten sonra, artık tüm Müslümanlar oruç farz olmuş ve artık fidye vermek caiz olmaktan çıkmış, isteyen fidye, isteyen oruç tutma hükmü kaldırılmış, artık onun yerine herkesin oruç tutma hükmü getirilmişti. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُومُ İçinizden her kim o aya kavuşursa, o gün mutlaka oruç tutsun, artık fidye vermek kurtarmaz manasında, her kim o aya kavuşursa mutlaka oruç tutsun buyurulmuştu. Fakat daha sonra bu hüküm de Müslümanlara ağır gelmeye başlamış. Çünkü bu ayet geldikten sonra bir müddet sahabe-i kiram o zaman hükmüne göre ayetin ilk geldiği zamanlarda akşamleyin yemek yememiş ise ve o şekilde uyumuş ise ya da yatsı namazını kılmış ise artık ondan sonra yemesi ve içmesi ve hanımlarına yaklaşması haram kılınmıştı. Akşamleyin yemek yiyebilmesi için, iftar edebilmesi için öncelikle uyumamış olması ve yatsı namazını kılmamış olması şartı koşulmuştu. Fakat sahabeden bir tanesi, Ebu Sımra adında bir zat, Ebu Sımra adında bir zat, sahabiden Allah Resulü bir gün kendisini görmüş ve bakmış ki adam çok perişan, halsiz, takatsiz bir durumda. Adama sana ne oldu, niye böylesin dediği zaman o sahabi demişti ki ya Resulallah, dün gece çok yorulmuştum. Dün gündüzleyin çok yorulmuş ve evime gelmiştim. İftar yapmak üzereyken hanımım yemeğe geç hazırladığından dolayı kendimden geçmişim ve uyumuşum. Ve daha sonra kalktığım zaman artık yemek yiyemedim çünkü yemek yememiz haram olduğundan. Akşamleyin uyumuş olan kimsenin daha sonra kalkıp da yemek yemesi haram olduğundan artık bir şey yiyemedim ve ertesi gün de bugün de çalışmaya devam ettiğimden dolayı aç susuz bir şekilde savun-ı visal gibi iki gün üst üste oruç tutmak gibi olduğundan dolayı dayanamadım ve halsiz düştüm ya Resulallah deyince Allah Azze ve Celle ve ohunne lekum neyletessiyami rafesu ila nisaikum ayetlerini göndermişti. Artık bundan sonra hanımlarınıza yaklaşmanız helal kılındı. Artık bundan sonra yemeniz içmeniz haram, helal kılındı. Hunne libasun lekum ve entum libasun lahun. Siz hanımlarınız için bir örtüsünüz. Hanımlarınız sizin için bir örtü, sizler de hanımlarınız için bir örtüsünüz. Artık bundan sonra akşam yemeğini yememiş olsanız bile, yatsı namazını kılmış olsanız bile, artık bundan sonra sabaha kadar, siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar, yani gecenin siyahıyla gündüzün beyazı ayrılıncaya kadar, yani fecr-i sadık denilen imsak vakti girinceye kadar yemeniz size helal kılındı, yemeniz ve içmeniz ve hanımlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Benzeri bir olay Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın başına gelmişti. O da aynı şekilde o sahabinin böyle konuştuğunu duyduğu zaman ya Resulallah ben evime geldiğimde hanımım yemeğe geciktirdiğinden dolayı uyumuşum. Yorgunluktan dolayı sonra kalktığım zaman bir şey yiyemedim dediğini duyduğu zaman Hazreti Ömer de aynı şekilde söylemiş. Demişti ki ya Resulallah ben de vallahi dün gece hanımıma yaklaştım, iftar ettikten sonra ve uyuduktan sonra ya da yatsı namazını kıldıktan sonra perişan oldum ya Resulallah. Kefaret tutmam mı gerekiyor ya Resulallah? Bu konuşmalar üzerine Allah Azze ve Celle bu hükmü kaldırmış ve artık yatsı namazını kılmış olsa da akşam yemeğini yemeden uyumuş olsa da kalktığı zaman sabaha kadar yemesi, içmesi ve oruçlu olan kimseye haram olan bütün her şey helal kılınmış ve böylece orucun üçüncü aşaması da gerçekleşmiş olmuştu. Nefsin terbiyesi, nefsin ıslahı için Allah aşama aşama dinini gönderiyordu. Birdenbire insanların nefsini terbiye etmesi mümkün değildi. Tıpkı 50 vakit namazının farz kılınmış olması gibi Allah Azze ve Celle oruç meselesinde de aynı şekilde geceleyin uyuduktan sonra yemek yemeyi haram kılmış, hanımlarına yaklaşmayı haram kılmış, fakat daha sonra bu hükmü hafifletmiş, 50 vakit namazın 5 vakte indirilmesi gibi Ramazan orucu da bu şekilde hafifletilmiş ve gece boyunca yeme içme helal kılınmıştı. Ve kolaylık dini üzere gönderildim buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hanif dini üzere gönderildim. Kolaylık dini üzere gönderildim. Allah benim dinimi, bana vermiş olduğu şeriatı, bana vermiş olduğu kanunları, farzları ve haramları kolay olarak gönderdi. Farzların sayısını az olarak, haramların sayısını az olarak gönderdi. Benim sünnetim aşan benden değildir. Ey gençler topluluğu, içinizden kimin gücü yeterse evlensin. Çünkü o nefsi en güzel koruyandır. Gözü en güzel koruyandır. Ve buna gücü yetmeyen فَعَلَيْهِ بِسَّوْمُ oruç tutmak ona gerekir. Evlenmeye gücü yetmeyenlerin oruç tutması onların üzerine bir şarttır. Çünkü oruç insanı haramlardan korur, gözü en güzel koruyan şeylerdendir. Oruç insana, insanı melek alemine, melekiyet, melekiyet alemine, melekler alemine çıkarmak, maneviyet alemine yükseltmek için farz kılınmıştı. Bütün meselelerde yanlış yaptığımız gibi, bütün meselelerde hakikati unuttuğumuz gibi, bütün meselelerde ne için bize emredildiğini unuttuğumuz gibi, orucun da gayesini unuttuk ve gayesiz bir şekilde oruç tutmaya başladık. Namaz insana ne için emredildi? Namazın emrediliş gayesini unuttuk. Kendimizce bir takım sebepler bulduk. Kendimizce bazı şeyler yapmaya başladık. Kendimizce bir anlayış içerisine girdik. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Eğer hakkıyla namaz kılarsanız sizi fuhşiyattan alıkoyar. Bütün çirkin şeylerden, hayasızlıklardan alıkoyar. Bütün kötülüklerden alıkoyar. Ama namaz alıkoymaz hale geldi. Namazı namaz olarak kılmaya başladı Müslüman. Namazdaki asıl gayeyi unuttu. Namaz insanı değiştirecekti. Namaz insanı Rabbine yaklaştıracaktı. Namaz insanın miracı olacaktı. Namaz insanı Rabbinin makamına çıkaracaktı ama çıkaramaz hale geldi. Oruç da aynı şekilde nefsi ıslah edecekti. İnsanı melek makamına yükseltecekti. Melekten belki üstün makama yükseltecekti. Aç kalmakla nurlandırınız kalplerinizi buyurmuştu Allah Resulü. Kalpler nurlanacaktı. Fakat kalpler nurlanamaz hale geldi. Oruçtan gaye unutuldu. Sahabe orucun gayesini anlamıştı. Oruç tutuyor, nefsiyle savaş veriyor ve nefsiyle savaş vermenin sonunda bir noktaya gelmeye çalışıyordu. O öyle bir noktaydı ki nefsiyle savaş verdikten sonra artık düşmanla savaş verecek noktaya çıkacaktı. Ve o noktaya çıkmıştı. Nefsiyle savaş verenler düşmanla savaş vereceklerdi. Ama nefsiyle savaş vermemiş olanlar düşmanla savaş veremeyeceklerinden, bugün eğer oruç tuttuğu halde düşmanla savaş verecek noktaya gelememiş ise, oruç tuttuğu halde kadının önünde eğiliyorsa, oruç tuttuğu halde malın, makamın önünde eğiliyorsa, oruç tuttuğu halde karnının, fercinin önünde eğiliyorsa, bu insanlar oruç tutmamıştır. Bu insanlar sahabinin tuttuğu gibi oruç tutmamıştır. Belki bunlar savm-ı avam denilen, halkın orucunu tutmuş, fakat savm-ı havas denilen, meseleyi bilen insanların orucunu tutmamış, savm-ı havas-ül havas denilen, daha yüksek makamda olan peygamberlerin ve velilerin orucu olan, oruca ise hiç yaklaşmamış, onun kokusunu bile almamıştır. Halkın orucu, meseleyi anlamışların orucu, ellerini ve ayaklarını bağlamış insanların orucu, ellerine ve ayaklarına hakim olan insanların orucu, Oruç tutanlar mertebe mertebedir. Bir kısmı var ağzını bağlar, bir kısmı var ellerini ayaklarını da bağlar. Bir kısmı var bütün bunların ötesinde kalbini de bağlar. Fikriyatını bağlar, ruhani alemini bağlar. Bütünüyle Rabbine yönelir, artık Rabbinden başka bir şey düşünmez hale gelir. Sadece yemeği ve içmeyi terk etmiş olanlar, nefsi ihtiyaçlarını terk etmiş olanlar, halkın orucunu tutmuş olurlar. Fakat bununla birlikte ellerini ve ayaklarını haramlardan korunmuş olanlar, gıybetten dilini korunmuş olanlar, işte onlar savmul havas denilen büyüklerin orucunu tutmuş olurlar. Onlar için gıybet yapmak onların o orucunu bozar. Belki avamın orucu bozulmuş olmaz, belki o orucu kaza etmesi gerekmez ama fakat gıybet yaptığı zaman, eliyle ayağıyla oruç tutmadığı zaman, eliyle insanlara zulmettiği zaman, haram yolunda adım attığı zaman, rüşvet yemiş olduğu zaman, gıybet yaptığı zaman, haset ettiği zaman, kin beslediği zaman savmul havasın orucu bozulmuş olacaktır. Meseleyi anlamış insanların orucu, büyüklerin orucu ya da ortadaki insanların orucu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına talimat olarak göndermiş ve buyurmuştu ki yarın herkes oruç tutsun. Ramazan orucu dışında bir oruçtu bu. Yarın herkes oruç tutsun ve benden habersiz kimse iftar etmesin buyurmuştu. Halbuki Ramazan orucunda böyle bir şeye gerek yoktu. Allah Resulü'nden izin almaya gerek yok. Zaten Allah onun ne zaman açılacağını bildirmişti. Fakat nafile oruç olduğundan dolayı Allah Resulü bu talimatı vermişti. Ve herkes geliyor, tek tek Allah Resulü'nden müsaade istiyordu. Ve Efendimiz de onlara müsaade ediyor, onlar akşam olunca iftarlarını açıyorlardı. İki tane genç kız da Allah Resulü'nden izin istemeye utanmışlar ve bir erkeğe göndermişlerdi. Adam gelmiş, Resulullah'tan izin istemişti. Ya Resulallah, filan kişiler, filan kızlar senden izin istiyorlar. Oruç tutmuşlar, iftar etmek için müsaade istiyorlar deyince, Allah Resulü buyurmuştu ki onlar zaten oruç tutmadılar. Onlar zaten iftar etmişlerdi. Bu haberi onlara götürdüğü zaman, kızlar dediler ki hayır vallahi biz bugün oruç tuttuk ve vallahi hala orucumuzu açmış değil, hala iftar etmiş değiliz. Adam gelmiş, bunu Allah Resulü'ne bildirmişti. Efendimiz buyurdu ki onlar oruçlarını açtılar. Onlar oruçluyken filanların ve filanların gıybetini yaptılar. Al şu tası götür, bunun içerisine kussunlar buyurdu. Adam götürdü ve o tasın içerisine kızlar kustular. Her birisinin ağzından donmuş, pıhtılaşmış kanlar dökülmeye başladı. Rabbinin ifadesiyle bardağın yarısını birisi doldurdu, diğer yarısını diğeri doldurdu. Ve ikisi de kustuğu zaman artık bardak dolmuştu. Savmın havasın orucu böyle olmaz. Gıybet yapan oruç tutmadı. Haset eden oruç tutmadı. Kim nefret besleyen oruç tutmadı. Müslümanların aleyhinde konuşan oruç tutmadı. Savmın havasın orucu bozulmuş oldu bu şekilde. Ama savmın havasın havas var. Onların da üzerindeki insanlar, velilerin orucu, peygamberlerin orucu, en yüksek makamdakilerin orucu. Onlar sadece dillerini değil, sadece yemekten ve içmekten kendilerini muhafaza etmek değil, ondan daha sonraki makam olan sadece kendilerinin dillerini, ayaklarını haramlardan korumak değil, onlar aynı zamanda kalplerini de Allah'tan başka bütün her şeyden tahliye eder, boşaltırlar. Ve Allah'tan başka hiçbir şey kalplerinde bırakmaz. Ve Allah'tan başka bir şey kalplerine girdiği zaman, yarınki yemeği düşündükleri zaman, eğer ertesi gün iftar edeceği zaman hangi yemeği düşündüyse, hangi yemeği yiyeceğini düşünüyorsa, savmul havasın havasın orucu bozulmuş olacak. Velilerin orucu bozulmuş olacak. Kazası gerekmese bile o yüksek makamdaki oruç artık adi insanların makamındaki, savmın avamın makamındaki oruç mertebesine inecek ve artık oruç velilerin orucu olmaktan çıkacaktır. Eğer ertesi günkü yemeği düşündüyse veya Allah'tan başka herhangi bir şey düşündüyse, hanımını düşündüyse, Allah'tan başka herhangi bir şey düşündüyse, malını makamını düşündüyse, makamının kendisine veli kılacağını düşündüysen, malının kendisine veli kılacağını düşündüysen, böyle bir makamda böyle bir insan bunları düşünemez gerçi ama eğer böyle bir şey aklından geçtiyse o zaman orucu sambul havasıl havas olmaktan çıktı. Sambul avam orucuna dönüşmüş oldu. Artık onun orucu sambul havasıl havas değil. Orucu bozuldu. Allah Azze ve Celle insanların nefsini ıslah etmek için onlara bir yol göstermişti. Fakat her şeyden bir gaye vardı. Nefsini ıslah etmenin gayesi de olması gerekirdi. Nefsini ıslah etmiş olan insanlar meseleyi anlayacaklar. Meseleyi anlayanlar nefsini ıslah ettikten sonra nefsini ıslah etmiş olan insan yapması gerekenleri yapacaklar. Eğer bir boksör veya bir pehlivan antrenman yapıyorsan, eğer bir boksör veya bir pehlivan güçlü bir pehlivanla veya güçlü bir rakiple karşı karşıya kalacağından dolayı onun antrenmanını yapıyorsa mutlaka o antrenmanda bir gaye var. Eğer güçlü bir rakiple karşı karşıya gelecekse çok zor bir antrenman yapması ve çok çalışması gerektiği gibi şeytan gibi güçlü bir rakiple karşı karşıya gelecek olan insan, dünya sevgisi gibi güçlü bir rakiple karşı karşıya gelecek olan insanın da aynı şekilde güçlü bir nefis tezkiyesine, nefis ıslahına muhtaç olduğu gayet açıktır. Nefsiyle savaş etmenin bir gayesi olacak. Antrenman yapmanın bir gayesi olduğu gibi, antrenman yapan boksörün bir gayesi var. Rakibiyle karşı karşıya gelmek için onu yapmaktadır. Rakibiyle karşı karşıya gelmeyecekse antrenman yapmanın gayesi nedir? Meseleyi anlamayacak, hayatına intikal ettirmeyecekse kitap okumanın gayesi nedir? Kitap okuyan insan eğer meseleyi hala anlayamamışsa, hala hayatında bir değişiklik olmuyor, zuhur etmiyorsa, kitap okumanın gayesi nedir öyleyse? Elbette ki nefisle savaş vermenin bir gayesi olacak. İşte o nefisle savaş vermenin gayesi, düşmanla karşı karşıya geldiği zaman gerisin geriye dönmemek, ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönmemek, meselenin bu şekilde bu şekilde meseleye baktığımız zaman, o zaman gerçekte orucun gayesini ve manasını anlamış olacaksınız. Nefsini tezkiye ettiğini sanan insanlar, Allah yolunda malını harcaması gerektiği zaman harcayamıyorsa, o insan nefsini tezkiye etmemiştir. Eğer Allah yolunda terlemesi gerektiği zaman terleyemiyorsa, onu nefsiyle savaş vermek manasında olan o orucu tutmamıştır. Ebu Talha'nın yaptığı gibi yapamıyorsa, gerçekte oruç tutmamıştır. Oruç sadece Ramazan ayında bir müddet için tutulan bir şey değildir. Esas itibariyle Ramazan insanı değiştiren ay demektir. Ramazan insanı değiştirmiyorsa o Ramazan'ın ne manası vardır? Eğer her Ramazan'da birkaç kötü huyunu değiştirmiyorsan o Ramazan'dan kârda çıkmış olamazsın. Her Ramazan'da birkaç huyunu değiştirmiyorsan, eğer kibirliysen kibirinden kurtulamıyorsan, eğer insanları sevemiyorsan, insanları sevecek hale gelemiyorsan, eğer insanlardan nefret ediyorken insanları sever hale gelemiyorsan, eğer cimriyken cömert hale gelemiyorsan, eğer korkak isen cesur hale gelemiyorsan, Ramazan'dan istifade edememişsin demektir. Her Ramazan'da birkaç kötü huyunu değiştirmiyorsan, Ramazan'dan istifade edememişsin demektir. Ramazan insanı değiştiren aydır. Ramazan'da değişecek ve Ramazan'dan sonra devam edeceksin. Cimri iken cömertliği öğrenecek, insanları evine davet edecek, onlara infak edecek, onlara yemek yedirecek ve bunun bu huyunu daha sonra devam ettireceksin. Eğer bunu böyle yapmaz da Ramazan'dan sonra insanlara yemek yedirmeyi bırakırsan Ramazan'dan hakikatte istifade edememişsin demektir. Eğer Ramazan'da zekatını veriyorsan ve daha sonra Allah yolunda infak edemiyorsan, nafile olarak yapman gereken infakı yapamıyorsan, hizmete ya da bir fakir insana gereken yardım yapamıyorsan, Ramazan'da vermiş olduğun zekat seni değiştirememiş, seni cimrilikten kurtaramamış demektir. Eğer Ramazan'da böyle yerlere gidiyor, camiye gidiyor, teravih namazı kılıyorsan, eğer Allah yolunda adım atayım, terleyeyim diyorsan, fakat Ramazan'dan sonra bu huyunu devam ettiremiyor, Ramazan'dan sonra tembelleşiyor, evinde oturmayı tercih ediyor hale geliyorsan, Ramazan seni değiştirememiş demektir. Eğer sen Ramazan'da kendi yemeğini başkasına ikram ediyor, ben yemeyeyim fakat kardeşim yesin, iftar etsin diyorsan, elindeki bir hurmayı kardeşine veriyor, o iftar etsin diyorsan, fakat Ramazan'dan sonra bu huyunu değiştiriyor, farklı bir insan oluyor, gene cimri bir insan durumuna geliyorsan, sen Ramazan'dan istifade edememişsin demektir. Ramazan'dan istifade, bütün hayat boyunca istifade demektir. Hayatı boyunca istifade etmemiş olanlar, bir müddet için istifade etmiş olanlar, Ramazan'dan hakikaten istifade etmiş sayılmayacaklardır. Allah Resulü'ne bir misafir gelmiş, Medine'den, Allah Resulü'nün şehrinden, Medine-i Münevvere'de, Resulullah ile nurlanmış olan o şehirde, bütün o bölgede hakimiyet kurmuş olan Resulullah'ın yanına bir insan gelmiş ve Allah Resulü'nden yemek istemiş ve Allah Resulü evine haber gönderince, evinde hiçbir şey olmadığını öğrendiği zaman, benim misafirim ağırlayacak kimse yok mudur buyurmuştur. Bazı rivayetlerde ismini vermez, bazı rivayetlerde Ebu Talha der. Ebu Talha radıyallahu anh, ben senin misafirini ağırlarım ya Resulallah demişti. Evine götürmüştü o misafiri. Allah Resulü'nün misafiriydi. Evindeki en güzel şeyi ona verecekti ama evinde bir şey yoktu ki versin. Hanımına sordu, evde bir şey var mı dedi. Gelen misafir Allah Resulü'nün misafiridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bana teslim etti. Evde bir şey var mıdır? Kadıncağız dedi ki hayır vallahi hiçbir şey yok. Çocuklarımız için yalnızca biraz yemek var. Onu da onlara sakladım, akşam onlara vereceğim. Ebu Talha Hanım da demişti ki, sen çocukları uyut, akşam olmadan evvel onları uyut ve o yemeği getir misafirin önüne koy. Ve mumu da söndür. Yanlışlıkla mumu sönmüş gibi yap. Ta ki misafir benim yemek yemediğimi görmesin, anlamasın. Ben karanlıkta onunla beraber yiyormuş gibi yaparım. Fakat yemeği ona terk ederim, o yesin ta ki doysun. Kadıncağız onun dediği gibi yapmıştı. Allah Resulü'nün ashabı meseleyi anlamıştı. Sadece belirli günlerde değildi onların orucu. Sadece belirli günlerde değildi onların cömertliği. Sadece belirli günlerde değildi onların kahramanlığı. Onlar daima böyleydiler. Kadıncağız onun dediği gibi yapmış, misafir yemeği Ebu Talha yiyor gibi yapmıştı. Ve bu şekilde sabah olmuş ve Allah Resulü Ebu Talha'yı gördüğü zaman, ya Ebu Talha dün gece ne oldu demişti. Bir şey olmadı ya Resulallah deyince, hayır bir şey olmuş olması lazım. Mutlaka bir şey olmalı. Çünkü dün gece bir ayet nazil oldu. Haşr suresinden bir önemli ayet geldi. Ve yusirûne ale enfusihim ve levkâne bihim hasâsâ. Onlar ki kardeşlerini tercih ederler. Kendi nefislerini tercih etmezler. Onların kendi ihtiyaçları olsa bile, kendileri aç olsa bile, çocukları aç olsa bile, onlar kardeşlerini tercih ederler. Kendi ihtiyaçları olsa bile. Bu ayet dün gece geldi ya Ebu Talha. Dün gece ne oldu? Önemli bir şey olmuş olsa gerek ki bu ayet nazil oldu. Ebu Talha utana sıkılı hadiseyi anlattı. Böyle oldu ya Resulallah. Benim evimde yiyecek yoktu, ben çocuklarımın yiyeceğini misafire verdim. Herhalde onu kastediyor olsa gerek ayet. Allah Resulü işte bu olsa gerek dedi. Evet işte bundan dolayı bu ayet gelmiş olmalı. Onlar Ramazan orucundan meseleyi anlamışlar. Ramazan orucun manasını anlamışlar. Yemeyecek, yemeğin karşısında büyük olacaksın. Yemeyecek, yemeğin karşısında küçülmeyeceksin. Yemeğin karşısında büyük adamlar gibi duracaksın. Onun karşısında ezilmeyecek, eğilmeyeceksin. Kadının karşısında eğilmeyeceksin. Nefsini gün boyunca, imsak vaktinden itibaren ta akşama kadar nefsine hakim olacak, hanımından uzak kalabileceksin. Canın istese bile yemek yemeyeceksin. Canın su istese bile içmeyeceksin. Suyun karşısında büyük olacaksın. Yemeğin karşısında büyük olacaksın, eğilmeyeceksin. Meseleyi anlamış olanlar her zaman bu noktada devam ederler. Malik bin Dinar Hazretleri bir gün yolda giderken incir görmüş, bir bakkalda, bir manavda ve incir canı istemiş fakat cebinde para olmadığı için Arapların duası kabul olmamış olsa gerek ki Allahümme efkiri saniye ve eğdin alim demişler. Ya Rabbi alimleri zengin yap, sanatkar olan insanları da fakir yap ki fakir olan zanaatkarlar çalışmak zorunda kalsınlar. Onlar çalışmazlarsa dünya işleri nasıl gider? Onlar çalışmaz, zengin olurlarsa bu işleri kim yapar? Fakat alimler de zengin yap ki ya Rabbi onlar çalışmasınlar. Çünkü onlar çalışırlarsa kim insanlar ıslah için çalışır? Kim insanların ıslahı için çalışır? Kim insanlarla uğraşır? Alim fakir olursa çalışmak zorunda kalır. Çalıştığı zaman da toplum bozulmaya başlar. Çünkü ıslah edecek insanlar kalmamıştır. Ama onların bu duası herhalde kabul olmamış olsa gerek ki Malik bin Dinar fakir fukara, bütün alimler tarih boyunca hemen hemen hepsi, birkaç tane istisna ederseniz hepsi fakir olduklarından dolayı Malik bin Dinar bir avuç incir alacak parası cebinde olmadığından incirciye kendi ayakkabısını satmak istemiş. Ayağındaki yırtık pırtık ayakkabıyı incirciye vermek istemiş. İncirci bu bir şey etmez demiş ve ona incir vermemişti. Senin ben bu pis çağrını ne yapayım demişti. Malik bin Dinar'ı tanımıyordu adam. Ve Malik bin Dinar Hazretleri kendisinden çok kızmış. Kendi kendisinden çok kızmış. Ve bir daha incir yemeyeceğim diye kendi kendisinden söz vermişti. Neden incirin karşısında eğildim? Neden ben bu kadar düştüm? Neden ben incirin karşısında başı dik olamadım? Neden nefsime hakim olamadım? Biraz sonra o incircinin yanına bir adam gelmiş ve demişti ki, sen o adamın kim olduğunu biliyor musun? Hayır dedi incir satan adam. O dedi Malik bin Dinar'dır. Malik bin Dinar'ı bilmeyen yoktu. Bunun üzerine incirci pişman oldu. Ve bir tabağın içerisine kendi kölesine incir koydu ve kölesine dedi ki, eğer bu inciri ona kabul ettirebilirsen, eğer bu incirden yemesini sağlayabilirsen, seni azat edeceğim. Köle gitti, Malik bin Dinar'ın peşinden koştu ve onu buldu. Dedi ki, bunu efendim sana gönderdim. Bunu eğer kabul edersen, efendim beni azat edecek. Ne olursun bunu kabul et. Malik bin Dinar kendisine o kadar kızmıştı ki kabul etmedim. Köle yalvardı yakardı, ne olursun kabul et dedi. Eğer sen bunu kabul edersen efendim beni azat edecek. Evet dedi Malik bin Dinar. Evet sen azat olacaksın ama fakat ben de kendi kendimi yiyip bitireceğim ömrümün sonuna kadar. Belki ben de bu yüzden cehenneme gireceğim. İncirin önünde eğildiğimden dolayı hayır ben kendi kendime söz verdim. Artık ben inciri ancak cennette yerim demişti. Ve kabul etmemişti. İncirin önünde bir an için insan olduğundan dolayı gaflete düşmüş ve eğilmişti. Abdülkadir Geylani gibi o da bir an için böyle gaflete düşmüş ve eğilmişti. Fakat onların eğilmesi aslında belki de gayet normaldi. Çünkü çok aç kalmışlar, kıtlık içerisinde kalmışlar, uzun günler aç kalmışlardı. Abdülkadir Geylani Hazretleri de aynı şekilde talebeliği sırasında aç kalmıştı günlerce. Bir şey bulamamıştı yiyecek. Ve bütün çöplükleri gezmişti. Çöplüklerde bir şey bulamayınca bunun üzerine mescide gitmiş ve ölümü beklemeye başlamıştı. Ölümü beklerken mescitte bari öleyim derken içeriye bir genç girmişti. Elinde kebap vardı, kebap yiyordu. Abdülkadir Geylani ona baktı, ağzının suyu aktı. Kendi kendisine keşke ben de şu kebaptan yiyebilseydim diye düşündü. Fakat bir an kendisinden bir an için böyle gaflete düştüğünden dolayı az sonra kendisine gelmiş ve pişmanlık duymaya başlamıştı. Neden dedi, neden? Neden diye sorabilmek çok önemlidir. Adam olabilmek çok zordur. Adam olabilmek işte böyle zamanlarda mümkündür. Alim olmak zordur, adam olmak daha da zordur. Neden dedi, neden bu kadar düştüm? Neden kebabın önünde eğildim? Kendi kendisine böyle kızarken o kebabın sahibi olan insan onu gördü ve onun yanına geldi. Bismillah buyur ya kardeşim dedin. Sen de ye benimle beraber. Abdülkadir Geylani kendisine çok kızmıştı. Yemiyordu, kabul etmedin. Neden nefsimin önünde eğildim? Ben halbuki oruç tutan bir insandım. Ben, oruç bana bunu öğretmiş olması lazımdı. Her zaman, yalnız Ramazan ayında değil, daima ömrüm boyunca, daima yılın bütün günlerinde böyle olmalıydım. Nefsimin karşısında dimdik olabilmeliydim. Olamadım. Olamadığım için kendime kızdım ve kabul etmedim. Adam ısrar etti, ne olursa ye dedi. Bunun üzerine tekrar reddetti ve kabul etmedi. Tekrar ısrar etti genç. Bunun üzerine bir parça aldı yemeye başladı. Ve adam kendisine sohbet sırasında sordu. Dedi ki sen kimlerdensin, nerelisin? Ben Geylan'danım dedi. Geylan denilen bir köydenim, bir kariyedenim. Öyle mi dedi adam? Ben de Geylan'dan olan Abdülkadir diye birisini arıyorum. Onu tanıyor musun dedi. Abdülkadir Geylani ben evet oyum dedi. Bunun üzerine adam dedi ki Subhanallah, biraz evvel sen benim misafirimdin. Şimdi ise ben senin misafirinim. Bu kebap senindir. Senin annen benimle sana para göndermişti. Ben seni günlerden beri arıyorum. Seni bir sürü insanlara sordum fakat kimse seni tanımadı. Ben de bunun üzerine senin paranla, annenin sana göndermiş olduğu parayla bu kebabı satın aldım. Çünkü ben de çok aç kalmıştım. İşte bu kebap senindir. Biraz evvel sen benim misafirimken, şimdi ben senin misafirin oldum demiş ve kebabı Abdülkadir Geylani'ye teslim etmişti. Bunun üzerine beraber o kebabı yemişler ve geri kalan parayı da adam Abdülkadir Geylani'ye vermiş ve o da ona tekrar bir kısmını geri vermişti. Neden demişti, neden nefsimin önünde eğildim? Halbuki oruç nefsin önünde eğilmeyi önlemek içindi. Nefsinin önünde eğilenler oruç tutmuş olmayacaklardır. Kadınların önünde eğilenler oruç tutmuş olmayacak. Paranın, makamın önünde eğilen oruç tutmuş olmayacak. Nefsini ıslah etmiş olmayacak. Ramazan'dan hakkıyla istifade etmiş olmayacak. Ramazan'da iftar sofralarını güzel yemeklerle teşhis edenler, Her Ramazan'da kilo alıyorum diyenler hakikatte oruç tutmuş değildirler. Nasıl olur da bir insan Ramazan'da kilo alır? Nasıl olur da bir insan zayıflaması gereken ayda, nefsiyle savaş vermesi gereken ayda, gündüz boyunca yemek yemedikten sonra akşam olduğu zaman adeta yemeğin üzerine hücum edercesine, adeta Ramazan sofralarını padişah sofrasına benzetircesine dolduranlar ve adeta kilo almak için daha fazla yiyenler gerçekte gündüz boyunca meseleyi anlayamamış, akşam olduğu zaman hemen yemeğe hücum edenler, midesini tıka basa dolduranlar gerçekte meseleyi idrak edememiş insanlardırlar. Eğer her Ramazan'da insan zayıflamıyorsa, birkaç kilo kaybetmiyorsa, her Ramazan'da insan birkaç kötü huyunu değiştiremiyorsa, o insan meseleyi anlayamamıştır. Oruç insanları değiştiriyordu. Sahabeyi mücahit yapıyordu. Allah yolunda savaş etmek için onlara güç veriyordu. Birçok savaşlarda sahabe-i kiramdan oruç tutanlar vardı, tutmayanlar vardı. Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu rivayetlerden, Ebu Said Hudri'den gelen rivayetlerden ve başka sahabilerden gelen rivayetlerden bizim içimizde seferdeyken oruç tutan insanlar olurdu diyorlar. Allah Resulü'yle beraber savaşa giderdik. Bir kısmımız oruç tutardı, bir kısmımız tutmazdı. Hem nafile oruçlar için böyleydi bu, hem de farz olan oruçlar için de böyledir. Çünkü seferi olanlara oruç farz olmamaktadır. Ve içimizden oruç tutmamış olanlar oruç tutan kimseler tarafından kınanmazlardı. Çünkü herkes şu anlayıştaydı. Böyle zamanlarda ya nafile oruç ya da seferi ise şayet farz olan orucu tutmak veya tutmamakta insanlar serbesttirler. O yüzden tutmayanlar günahkar değildirler anlayışı içerisindeydik. Tutmayanları kimse kınamazdı. Çünkü Allah'ın vermiş olduğu müsaadeyi kullanırlardı onlar. Fakat başka rivayetlerden Allah Resulü'nün ve Abdullah bin Revaha dışında, her ikisi dışında hiç kimsenin oruç tutmadığı seferler olduğu da bildirilmektedir. Allah Resulü ve Abdullah bin Revaha dışında herkesin oruç tutmadığı bir zamanda Allah Resulü oruç tutuyordu. O kadar sıcak bir gündü ki insanlar elleriyle başlarını kapatıyorlar. Güneşin şiddetinden insanlar elleriyle başlarını kapatıyorlarken Allah Resulü oruçluydu. Abdullah bin Revaha oruçluydu. Allah Resulü insanlar takvayı göstermek istiyordu. Ehl-i sünnetin ekserisine göre seferi olan ya da hasta olan insanların oruç tutması takvadır. Eğer orucu tuttuğu zaman hastalığı artmıyor ve canı tehlikeye düşmüyor, hayatı tehlike söz konusu olmuyorsa. Fakat Şia'da ise mesele böyle değildir. Seferi olan insanlar veya hasta olan insanların oruç tutması haramdır, caiz değildir. Oruç tutmuş olsa bile daha sonra kaza etmek zorundadır. Halbuki Ehl-i Sünnet bu meseleden onlardan farklı delillere dayanmaktadır. Ve Ehl-i Sünnet'in kanaatine göre seferi iken ya da hastayken oruç tutmuş olan insan en azından o orucun orucu kaza etmekten kurtulmuş ve orucu eda etmiş, eda sevabını yakalamış, takvaya ulaşmıştır. Oruç tutanlar güzel savaş yapıyorlardı. Oruç tutanlar nefisleriyle savaştıklarından dolayı düşmanla savaşı da gerçekleştirebiliyorlardı. Bizans ordusunun komutanı olan Heraklius ya da Herakl adındaki zat, Müslümanlarla kendi ordusu ne zaman savaş yapsa daima kendi ordusunun mağlup olduğunu gördüğü zaman çok kızmıştı bir gün. Antakya'ya gelmiş, Şam bölgesinde olan Antakya'ya gelmiş ve Antakya'da ordusunun komutanlarına sormuştu. Allah sizi kahretsin demişti. Her zaman siz mağlup oluyorsunuz. Neden her zaman siz mağlup oluyorsunuz? Her savaşta siz mi daha çoksunuz, onlar mı daha çok? Komutanlar biz daha çoğuz demişlerdi. Öyleyse neden her savaşta mağlup oluyorsunuz dedi. Madem ki sayınız her savaşta daha çok, madem ki atlarınız her savaşta daha çok, madem ki kılıçlarınız daha fazla, öyleyse neden mağlup oluyorsunuz? Komutanlardan birisi söz aldı ve dedi ki, evet, çünkü onlar gündüzleri oruç tutuyor, geceleri namaz kılıyorlar. Onlar birbirlerine zulmetmiyorlar. Onlar emri bil maruf, nehy anil münker yapıyorlar. Onlar faiz yemiyorlar, tefecilik yapmıyorlar. Onlar birbirlerinin mallarına haksızlıkla el koymuyorlar. Onlar gündüzleyin mücahit, geceleyin Rabbani oluyorlar. Onlar gündüzleyin oruç tutuyor, güneşin altında olsa bile gündüzleyin oruç tutan insanlar geceleyin sabahlara kadar namaz kılıyorlar. Gündüzleyin mücahit olanlar geceleyin abid oluyorlar. İşte ama biz ise öyle yapmıyoruz. Biz faiz yiyoruz, biz zina ediyoruz, biz hırsızlık yapıyoruz, tefecilik yapıyoruz, birbirimize zulmediyor, haksızlık yapıyoruz. Ve biz aynı zamanda Rabbimizin bize emretmiş olduğu şeyleri de terk etmiş durumdayız. Heraklius bunları dinlediği zaman, evet doğru söyledin demek zorunda kalmıştı. Evet doğru söyledin, gündüzleyin oruç tutan, geceleyin abid olan, sabahlara kadar namaz kılanlar, işte onlar mutlaka galip gelecekler. Sahabe-i kiram meseleyi anlamıştı. Gündüzleyin oruç tutmanın manasını anlamıştı. Nefsi ıslahın bir gayesi olmalıydı. Orucun gayesi nefsi ıslah etmek iken nefsi ıslahın da bir gayesi olmalıydı. İşte nefsi ıslahın gayesi, nefsi ıslah ettikten sonra artık o nefsi Allah yolunda koşturmak, İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi o noktaya çıkabilmek. Nefsinizi bir at gibi kabul ediniz demişti İsa. Nefsinizi bir at gibi kabul edin. Atı koşturursunuz, koşturursunuz, koşturursunuz. Hala koşturmaya devam edersiniz, ona acımazsınız. İşte nefsinize acımayınız. Onu koşturunuz. Atı koşturduktan sonra ona güzel bir yemek mi verirsiniz? Hayır, ona ot verirsiniz, saman verirsiniz. İşte ona böyle davranınız. Atı koşturursunuz, ondan sonra ona güzel bir ev mi yaparsınız? Onu vidalarda mı ağırlarsınız? Hayır. Onu ahırlarda ağırlarsınız. Öyleyse nefsinize karşı böyle muamele ediniz. Nefsinizi yorunuz. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Boş kaldığın zaman hemen nefsini yormaya devam et. Hemen kalk, yorulmaya devam et ey Resulüm. Hemen kalk ve yorulmaya devam et. Boş durma. Nefsini at gibi kabul et. Onu yor ve daima Rabbine doğru koş. Yalnız Rabbine doğru koş. Nefsini ilah edinmek istemeyen insan, nefsiyle savaş vermek ve nefsini mağlup etmek zorundadır. اَرَعَيْتَ مَنْ اِتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Gördün mü o kimseyi ki onun ilahı nefsi olmuştur. Nefsi ilah olmuştur demiyor ayet. اِتَّخَزَ fiilinin almış olduğu iki mef'ul var. İkinci mef'ul, birinci mef'ule takdim edilmiş, önce getirilmiş. اَرَعَيْتَ مَنْ اِتَّخَزَ هَوَاهُ اِلَٰهَ demesi gerekirken, birinci sırada söylenmesi gereken ikinci sıraya bırakılmış, ikinci sırada söylenmesi gereken birinci sıraya bırakılmış olmasından şöyle bir mana vardır. Yani insan, öyle bir insan gördün mü ki o insanın ilahlarından bir ilah değildir nefsi. Onun bir tek ilahı vardır sadece ve o da nefsi olmuştur. Tek ilahı vardır, nefsidir. Nefsiyle savaş vermeyen insan zamanla o noktaya gelir. Artık birçok ilahlar biter, bir tek ilah kalır ve o da nefsidir, Allah değildir. اَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Hevasını tek ilah edinen kimseyi gördün mü ey Resulüm? İşte onunla savaşmayı öğreten Kur'an orucu emretti, gece namazını emretti, geceleyin kalkın namaz kılın dedi. Uykuya karşı galip gelin, uykunuzla savaş verin, yemek yemeyin, oruç tutun, bu şekilde savaş verin. Az yiyin, az konuşun, az uyuyun ve insanlardan bir miktar uzak kalın, uzlet hayatı yaşayın. Böylece mücahede yapın ve bu mücahede yaptığınız zaman sizin karşınızda hiç kimse duramayacak. Nefsini ıslah edenler karşısında süper güçler bile duramayacak. Nefsini ıslah edenler, nefsini tezkiye edenler, onlar çağları değiştirecek, alemleri değiştirecek, inkılaplar gerçekleştirecek, makamları değiştirecek, makam perestleri değiştirecek, dünyayı değiştirecek. Allah onlardan olmayı nasip eylesin. Ve bu mübarek Ramazan gününde Ramazan'dan istifade etmeyi nasip eylesin. Ramazan'dan sonra da nefisle savaş vermeyi devam ettiren ve Ramazan'dan hakkıyla istifade etmiş olarak, cimrilikten kurtulmuş olarak, her Ramazan'da birkaç kötü huyunu atmış olarak Ramazan'dan çıkmış olmayı nasip eylesin. Her Ramazan'da mutlaka değiştirmem gereken huylarım nelerdir diye düşünmeyi ve o huyları tespit etmeyi, artık bu Ramazan'da şu huylarımı, şu ve şu huyumu değiştireyim. Değiştirebileceği kadar kötü huyların nelerse, insan kendi kötü huylarını çok daha iyi bilir. O kötü huyların nelerse o kötü huylarını değiştirmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Bu azim ve gayret içerisinde olmayı nasip eylesin. İllahi Fatiha.